Ayrım 17, Dersim Dile Geldi, Celal Yıldız, sayfa 161. Uzun zamandır hiç konuşmayan işçi Hasan aklına takılan önemli bir konuyu ortaya sordu. 1938'de fakir Dersim halkına niçin yardım elini uzatan bir devlet olmadı dünyada? Hoca kendini cevap vermek zorunda hissetti. Bu sorunun cevabını o dönemdeki dünyanın ve büyük devletlerin durumuna bakarak yanıtlayabiliriz diye başladı. Aslında o dönemde dünyadaki büyük devletlerin ve güçlerin durumunu açıklarsak Dersim 38 olayını daha doğru değerlendiririz. O dönem 2. Dünya Savaşı yıllarıydı ve dünyada büyük kargaşa vardı. Hitler ve Mussolini diktatörlüğü tüm Avrupa'da terör estiriyordu. Türkiye ile Almanya'nın karşılıklı menfaat ilişkileri hala devam ediyordu. Aslında Türk-Alman ilişkileri daha eskiye, 1. Dünya Savaşı yıllarına kadar uzanıyordu. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı, Alman ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu üçü birlikteydi, araları çok iyiydi. Bu savaşta üçü de yenildi ve çok toprak kaybettiler. Üç imparatorluk da yıkıldı, yerine yeni devletler kuruldu. Fakat yine de Almanlarla Türkler arasında askeri, siyasi, ticari ilişkiler devam ediyordu. 1915'teki Ermeni tehciri esnasında Alman ve Türk subayları ve askerleri aynı kışlalarda kalıyordu ve aynı siperlerde mevzilenip İngiliz, Fransız, İtalyan, Arap askeri ittifakına karşı savaşıyorlardı. Bence Ermeni tehcir olayının iç yüzünü de en iyi bilen Almanlardır. Türk ve Almanların bu iyi ilişkileri Hitlercilerin zayıfladığı 1945'lerdeki yenilgi yıllarına kadar devam etti. Örneğin 1938'de Türkiye dış satımının %63'ü, dış alımının ise %47'si Almanya ile yapıyordu. Sadece bu iki ticari rakam dahi ilişkinin ne kadar güçlü olduğunun belgesidir. Zaten siyasi ve askeri ilişkiler kuvvetli olmasaydı, ticari ilişkiler bu kadar yüksek ve ileri seviyede olamazdı. Demek ki sadece Osmanlı döneminde değil, 1938 Türkiye'sinde de siyasette ve askeriyede ırkçı, işgalci, saldırgan Alman mucizesine özenenler vardı. Askeriye içinde Hitler tipi bıyık, pantolon ve körüklü çizmeler modaydı. Yani o dönemler batıdan esen faşist fırtına, Türkiye'deki ırkçıları şekilsel ve zihinsel olarak etkiliyordu. İsmet Paşa yoksul ve savaştan yeni çıkmış yorgun ülkeyi 2. Dünya Savaşı'na tekrar perişan etmemek için savaşan iki tarafa da göz kırpıp oyalıyordu. Tüm bunları düşününce demek ki Dersim hareketi dünyanın en kargaşalı savaş yıllarında Avrupa'daki Yahudi katliamına denk gelen bir zamanda yapıldı. Bence Dersim'de çok kan dökülmesinin sorumluları Avrupa ırkçılığına özenen yerli ırkçılardır. Irkçılar arası ilişkiler 1945'lere kadar sürmüştür. 1945'lerde Hitlerciler zayıflamaya, yenilmeye başlayınca İsmet Paşa Hitlercilerle arasına ayrım çizgisini çekmek, Türkiye'yi yenilen taraftan ayırmak, belki de yargılanmaktan kurtarmak için Türkiye'deki Alman yanlısı, faşist subay ve sivilleri toplatıp cezaevine attı. Ayrıca o yıllarda Sovyet önderliğindeki komünistlerin 3. Enternasyonale yani Kominterne bağlı ülkelerin ise tek amacı hem Batı emperyalistlerini hem de Hitlerci faşizmi durdurmaktı. Zaten Lenin iktidara geldiğinde Sovyetler Mustafa Kemal'i 1. Dünya Savaşı esnasında desteklemiş, aylarca büyük gemilerle silah göndermişti. Yani Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Milli Burjuvası ile Sovyetlerin arası çok iyiydi. Türkiye Sovyetlerden gördüğü bu yardımlardan dolayı olsa gerek Taksim'de yapılan kurtuluş anıtında iki Rus generaline de yer verdi. İkinci Dünya Savaşı esnasında Komintern emperyalistlere karşı milli hükümetleri destekleme kararı almıştı. Emperyalist bir komşu istemiyordu Sovyetler. Kısaca bu büyük kargaşada her ülke kendi çıkarlarını korumaya çalışıyordu. Yani 1938'lerde savaş yılları içinde batıda da doğuda da Dersim halkı gibi sayıca az olan halkları düşünen bir ülke kalmamıştı diye konuşmasını noktalayan hoca sözü tekrar Kekoğa'ya bıraktı. Kekoğa, bir daha hatırlatayım, buraya kadar anlattıklarım daha çok 38 öncesine aitti. 1936'da ilkokula başladığımı söylemiştim. Şimdi 38 olaylarına, savaş yıllarına başlayabiliriz. Zaten en ağır ve en dayanılmaz acılar 38'de yaşanmıştır. 38'de ülkemize saldırı olacağını duyan aşiretimiz karşı tarafın gücünü, yeni silahlarını, uçaklarla saldırı olacağını bilmiyordu. Osmanlı döneminde olduğu gibi geçit vermez Sarp dağlarına ve geçmişteki yenilmezliğine güveniyordu. Bu nedenle her saldırıyı geri püskürteceğine inanıyordu. Ama başkalarının toprağında gözü yoktu. Başka bölgeleri işgale kalkmıyordu. Biz isyan etmedik. Onlar saldırdı. Bizimkiler savundular. Öğretmen, peki sizin aşiretin Dersim çevresindeki askeri yığınaktan, uçaklarla bomba atılacağından haberleri yok muydu diye bir soru yöneltti. Hayır, yoktu dedi. 2 yıldır Dersim'in 4 yanına asker yığıldığı bilinmiyordu. Bu saldırıyı da tarihteki askeri hareketlere benzetiyor ve korkmuyorlardı. Uçak deyince aklıma uçakla ilgili bir anı geldi dedi Keko. Dersim dağlarına ilk bomba atan uçakları gören Dersim halkı, Tavo, Tavo, bu Ankara 2 fırfırıkla Dersimleri korkutacağını sanıyor diye dalga geçiyorlardı. Aslında bu dağlık ve ormanlık bölgede o dönemin uçaklarıyla hedefi vurmak çok güçtü. Askeri yığınaktan, askeri güç ve uçaklardan haberi olmayan zavallı bir akrabamız, 1937'de asker Dersim'e saldıracak diyenlere karşı, geçmişte de biz çok saldırı gördük, bizim bölgemize kimse giremez. Sılla kocici sılla de grano. Koçan aşiretinin tokadı ağır bir tokattır. Osmanlı da defalarca saldırdı ama sonuç alamadılar diye cevap vermiş. İlk çatışma başladığı günler bizimkiler anladı ki ordu çok hazırlık yapmış ve çok planlı davranmış. Aslında olaylar 1937'de başladı. Önceki sayfalarda birçok aşiret önderlerinin 1937'de ajanlar kanalıyla tek tek yok edildiğini, Seyir Rıza ile arkadaşlarının Elaziz'de asıldığını okudunuz. Ama biliyorsunuz ki politik olaylar yüzünden yapılan idamlar onları sevenler tarafından asırlarca unutulamazlar. Çok doğru söyledin dedi öğretmen. Dersimler Seyir Rıza'yı hala unutmadılar. Solcular Deniz'i, sağcılar da Menderes'i hala unutmadı. Pir Sultan Abdal ve Şeyh Bedrettin de asıldı ama asırlardır unutulmadı. Asılanların düşünceleri ve idealleri birbirinden çok farklıydı. Fakat politik davadan idam edilenlerin yandaşları onları asırlarca unutmadı ve unutulmazlar dedi hoca. Ve Keko devam etti. Elaziz'de idamlardan başka lider durumunda olan yaklaşık 50 Dersimli'ye ağır ceza verilmişti ve cezaevindeydiler. Aşiretler lidersiz başsız kaldı. Tüm Dersimleri birleştiren bir örgüt ve uzun süreli bir savunma planları olmayan ve deney sahibi etkili liderlerini kaybeden aşiretler 38'de hazırlıksız yakalandılar. Bu şartlarda yenilgi kaçınılmazdı. Abdullah Paşa emrindeki askerin 38'in yazında Batı Dersim'e topyekün saldırısıyla bölgemizde yani Batı Dersim'de de çatışmalar başladı. Lidersiz başsız kalan birçok aşiret milis kuvvet olarak korkudan askerin yanına geçti. En zor koşullarda en çok ve en uzun direnen, arazi yapısına direnmeye çok elverişli olan Kociç ve Deman aşiretleri ise kadınlarıyla çocuklarıyla dağlara çekildi. Dersim'in sivil halkı ilk saldırı günlerinde en sarp bölge olan Laç Deresi, Kutu Deresi ve Ali Boğaz Deresi'ne yerleşmişti. Dersim'e her saldırıda halk bu 3 bölgeye sığınırdı. Saldırganlar oralara giremezdi. Kalabalık aşiretlerin, sivil halkın, kadınların ve çocukların yalçın kayalarda, ormanlar içinde topluca birlikte gezmesi ve saklanması çok zordur. 38'den önceki tüm saldırılarda koruma altına alınmış birçok köyümüz, yani yabancıların giremediği köylerimiz ve bölgelerimiz vardı. Sivil halkın yaşamını devam ettirmek için böyle büyük bölgeler ve köyler çok gerekliydi ve önemliydi. Ev sahibi Hasan kurtarılmış bölgenin sivil halk için önemini ilk defa kavradı. Demek ki kurtarılmış bölgede onlarca köye saldırgan güçler giremiyordu. Hasan kendince çok önemsediği bir cümleyi tam burada söylemek istedi. Benim dedem 38'de Dersim'e yapılan ilk saldırıyı anlatırken asker bir kara bulut, bir kara duman gibi Dersim'in üstüne çöktü. Bozkurtlar bu kara duman içinde soyumuzu kuruttu, çok can kaybettik diye başladı. Doğrudur diyen Keko, Koçan aşiretinin çoğunluğu günlerce süren silahlı çatışmalardan sonra Ali Boğaz Deresi'ndeki büyük mağaraya çekilmişti. Kurtarılmış köyler kalmamıştı. Daha başka birçok aşiret de bu dereye Kociçlerin yanına sığınmıştı. Yiğit ve cesur Kopa o sıralar bir askeri lider durumundaydı. Ben Ali Boğaz Deresi'nde değildim. 13 yaşında bir çocuk olarak ailemle birlikte idarenin oğlu Sayit Han Ağa'nın yanındaydım. Sayit Han Ağa'da akıl, kurnazlık, feraset vardı. Aşiretin siyasi lideriydi. Aşiretini silahlı çatışmalardan korumak için çok ince hesaplar, planlar yapardı. Askerlerde üstün teknik ve güçlü silahlar olduğunu bildiği için aşiretini silahlı çatışmalara sokmak istemezdi. Ormanlarda saklanan bu fırtına da bir gün geçer derdi. Bizim gruptakilerle askerler arasında ilk yakın çatışma Sultan Baba Dağı'nda oldu. Subaylar milis kuvvetlerle yerimizi tespit ettirmiş, o günler başsız lidersiz kalan bazı aşiretlerden birçok kişi devlete milislik yapıyorlardı. Asker bu milislerle birlikte üzerimize saldırdı. Bizimkilerde de az da olsa silah vardı. Çatışma akşam saatlerinde başladı. Dağın etekleri kuşatılmıştı. Bu ilk çatışma çok kısa sürdü. İki adamımız öldürüldü. Bizimkiler birbirinden kopmadan hem silah kullandı hem de dağın doruğuna çekildi. Sonra karanlık çökünce gecenin karanlığından faydalanarak yer değiştirdik. Şimdi adı Kızılveren olan köyün üstündeki ormanlık tepeye çekildik. Geceyi bu bölgede geçirmeye karar verdik. Tarihçilerin veya bu konuya ilgi duyanların bilmesi gereken önemli bir noktayı belirtmeliyim. Bu çatışmalarda bir tarafta her türlü ağır silahla donatılmış düzenli ordu, diğer tarafta ise sırtındaki çocuklarıyla birlikte canını korumak için ormanlara sığınmış sivil halk ve biraz martin, beşli ve av tüfekleri olan köylüler vardı. Dengeler eşit değildi. Bizler ormanlar içinde yaşayan saf bir halk, saf tabiat insanlarıydık. Kültürümüz saldırganlığı kabullenmezdi. Hoşgörülü ve barışçıydık. İnsani duygu ve düşünce açısından ileriydik ama teknik açıdan çok geriydik. Öğretmen Baytar Nuri yazdığı kitabında iki tarafın yani Dersim ile devlet güçlerinin hemen hemen eşit olduğuna dair sayılar vermiş. Silahların sayılarını yazmış. O döneme ait ilk ve tek yazılı kaynak bu kitaptır dedi. Keko madem güçler eşitmiş, Laze Çoliki Çolukoğlu yani Baytar Nuri niçin Suriye'ye kaçmış? Güçler birbirine yakın olsa Baytar Nuri Dersim dağlarına gelirdi. Gizli veya açık bir teşkilat olsaydı, silahlı güçlerimiz karşımızdakinin yarısı kadar olsaydı bile bu sarp dağlara kimse giremezdi. Kimin ne yazdığı önemli değildir. O Suriye'de oturup yazmış. Abartılı yazılar gerçekleri değiştiremez. Ben size savaşın içinde olan biri olarak bizzat yaşadığım ve gördüğüm somut durumu anlatıyorum. Dersim'in sivil halkı kimseye saldırmak da istemiyordu, savaş da istemiyordu. İsyan da etmemişti. Bayrak kaldırmadı. Zaten Dersimliler ulusal bir bayrakla hiç tanışmadı. Saldırı başlayınca sivil halk ölümden kurtulmak için yüksek dağlara, ormanlara sığınmıştı. Zayiat vermemek için bizim grup Sayit Han Ağa'nın emrine uyarak silahlı çatışmaya girmek istemiyordu. Kaçacak yeri kalmayınca sivil halk mecburen elinde bulunan av tüfeklerini ve beşlileri kullanıyordu. Dersimliler 38'den önceki yıllarda daha güçlüydüler ama 38'de durum değişmişti. Hem devlet çok güç yığmıştı hem de 38'den önce Dersim'de silahların çoğu devlet tarafından toplattırılmıştı. Bu ağır ve acılı olayın tartışılması gereken birçok yönü var ama biz dağdaki çatışmaya dönelim. Demin bahsettiğim ilk çatışmada iki insanımız öldürüldü demiştim. İnsanlar perişan ve üzüntülüydü. Ama tüm kötü ve ağır şartlara rağmen hayat devam ediyordu. İnsanlar evsiz, barksız, açlık ve sefalet içinde bu acılarla birlikte yaşamak zorundaydı. Yüksek dağlarda, soğuk gecelerde acılarla uyumak, acılarla uyanmak zorundaydı. Sadece kundaktaki bebeler safça meme arıyordu. Çok küçük olan çocuklar da tehlikenin farkında değildi. Büyüklerin etrafında oynaşıp duruyorlardı. Benim yaştaki çocuklar ise büyüklerinin konuşmalarını dinliyor, her şeyi anlıyor ve olayların altında eziliyorlardı. Dersim'in dört yanının askerle çevrili olduğuna dair haberler geliyordu. Çok insan öldüğü söyleniyordu. İlk çatışmadan sonra akşamları yakılan köyler ve öldürülenler üzerine dertleşmeler olurdu. Çaresizliğe karşı çıkış yolları aranırdı. Yorgun düşen insanlar, bitkin çocuklar, geceleri kurumuş meşe yaprakları üzerine yıkılıp uyumaya çalışırlardı. Pörsümüş memelerde süt bulamayan bebeler uyuyamıyordu. Özellikle olayları biraz kavrayan biz yaştaki çocukları korku çepeçevre sarmıştı. Ben artık uyurken de rüyamda askerlerin saldırı ve parlayan süngülerini görüyordum. Ve her gece birkaç kez ürpererek uyanıyordum. Birçokları geceleri kabus içindeydi. Sıcak bir yatak ve korkusuz bir uyku özlem haline gelmişti. İnsanlar göçmen kuşlar gibi sürekli yer değiştirmek, tanımadığı bölgelerde ve her şeyden yoksun bir halde en zor dayanılmaz şartlarda yaşamak zorundaydı. Dersim dağlarında güneş bir başka doğar. Güneş ışınları altın gibi pırıl pırıl parlar. Güneşin parlayan ışınları üzüntüleri yok edemiyordu. En güzel tabiat bile artık bize zevk vermiyordu. Dersimi hüzün sarmıştı. Dersim dağlarında sadece şiddet, savaş, ölüm ve korku kol geziyordu. Bizim gözcüler etrafı kolluyordu, sürekli pusulayla gözetliyordu. Ama boz elbise giyen, bölgeyi iyi tanıyan yerli milisler ormanlar içinde yılan gibi sürünerek bize yaklaşıyordu. Yerimizi ve gücümüzü tespit edip komutanlara bildiriyordu. Ben bir sabah güneşin parlayan altın ışınlarının gözüme vurmasıyla uyandım. Uyandığımda 2 yaşında küçük kardeşim ağlıyordu. Annem de telaşla uyandı. Çocuk bu sözden anlamaz, tehlikeden anlamaz. Ama çocuk sesi bizim için tehlike arz ediyordu. Çünkü askerler çocuk sesini duyunca yerimizi tespit ediyordu. Bu nedenden dolayı annem, ben bu küçük çocuklarla sizden uzakta oturayım da çocuk sesinden dolayı hemen ilk anda sizi görmesinler. Belki tehlike biraz azalır dedi. O anda annem kendi canından çok diğerlerini düşünüyordu. Annemin çocuğunu ve bebeğini alıp 100 metre uzağa gitmesi, yani bir bebeğin 100 metre ileride ağlaması acaba tehlikeyi azaltır mıydı? Çaresizlik içinde kalan insanlar akıl almaz yollara başvururlar. Birlikte saklandığı insanlara zarar gelmesin diye ağlayan çocuklarını boğan anneler oldu. Normal şartlarda bunların anlaşılması zordur. Bir yaylım ateşi esnasında anam korku ve kargaşa içinde küçük kardeşimi unutup kaçmıştı. Ben üstümüze yağmur gibi yağan kurşunlara rağmen bebeğin yanına koştum ve onu sırtlayıp kaçırdım. Bu kardeşim büyüdü, evlendi, çocukları oldu, hala yaşıyor. Aklınca ağlayan çocukları bizden biraz uzaklaştırırsa, tehlike azalırsa annem yaklaşık 100 metre ileriye gitmişti. O an babam pusulayla sürekli etrafı gözetliyordu. Aşağımızdaki derede bir adam görmüş. Dersim diliyle bu adama sen kimsin diye seslendi babam. Adam da Dersimce cevap verdi. Ben Fındık köyünden, Laçin aşiretinden Süleyman'ım dedi. Bu adam çok iyi tanıdığımız bir dostumuzdu. Tek başına kalmış bu tanış bizim yanımıza geldi. Babam giller Süleyman'la sohbete daldılar. Süleyman Haydar Baba Dağı'nda kendi gruplarına askerlerin saldırdığını, aşiretinden ve akrabalarından çok adam öldürüldüğünü, can kaybının çok olduğunu söyledi. Bu konuşmalardan anlaşıldı ki aynı gün askerler önce Süleyman Gillerle çatışmış, biz silah seslerini duymamışız. Bu çatışmadan birkaç saat sonra da biz aynı çatışma bölgesine girmişiz. Pusuda yatan askerler bu kez bizi taramış. Ama ormanlık bölge olduğu ve akşam karanlığı yaklaştığı için demin de dediğim gibi bizden sadece 2 kişi vurulmuştu. Süleyman o çatışmadan sonra yalnız kalmış. O çatışmanın sabahı Süleyman'a rastlamışız. Babama yanında vurulup ölenlerin isimlerini sayıyordu Süleyman amca. Büyüklerimiz bu öldürülenlerin çoğunu tanımıyorlardı. Hem aynı bölgede 2. çatışmada vurulan 2 akrabamız için hem de Süleyman'ın aşiretinden tanıdık birçok dost ve yiğit insan için üzüntüler içindeydik. En duygulu andı, gözyaşları akmaya başladı. Bizler duygu dolu sohbetlere daldık ve çocukları alıp gruptan uzağa giden annemi birkaç saat unutmuşuz. Büyüklerimiz bu acı duygularla yüklü bir sohbetin içindeyken babam bana dönerek, ''Oğlum, annenizi yukarıda unuttuk. Çabuk git, söyle yanımıza gelsinler.'' dedi. Biz kara yasa boğulmuş ölen canlarımız için gözyaşları dökerken askerler milis kuvvetlerle birlikte iz sürmüş ve bizim yerimizi tekrar tespit etmişler. Etrafımızı sarmışlar. Bu ormanlık bölgedeki çatışma askerler için çok tehlikeli olduğundan, canlarından korktuklarından dolayı uçaklarla birlikte saldırmaya karar vermişler. Meğer savaşın kara bulutları tekrar bize yaklaşmış. Biz yeni gelecek olan faciadan habersiz kendi aramızda dertleşiyoruz. Ölenler için ağlıyoruz. Perişan durumda olanları teskin ediyoruz. Babamın sözüne uyup anneme doğru gitmek isterken ilk uçak vadiye dalış yaparak bombalarını bırakıp tekrar yükseldi. Havadan atılan bombaların gürültüsüyle birlikte karadan silah sesleri topla, tüfekle başladı. Bir anda ortalık toz dumana büründü. Silahların gürültüsüyle insan çığlıkları birbirine karıştı. İnsanlar can havliyle sağa sola kaçmaya başladılar. Ben de koyu bir ormana doğru koşuyordum. Okul arkadaşım Abdülkadir benim önümdeydi. Aramızda ancak 1 metre vardı. O anda arkadaşımın arkadan kafatasına denk gelen bir kurşun onun kafasını dağıttı. Fışkıran kan benim yüzüme gözüme bulaştı. Kardeşim kadar çok sevdiğim okul arkadaşım Kadir oracıkla can verdi. Savaş ortamında olaylar bir kurşun hızı gibi çok hızlı gelişir. Bu anlattıklarım birkaç saniyeli kısa bir zaman içinde oldu. Silah sesleriyle vadi inim inim inledi. Etraf kan gölüne döndü. Sanki gökten kurşun yağdı. O kısa zaman içinde bana da bir kör kurşun saplanabilirdi. Şiddetin en çok yükseldiği o çatışma alanını aradan 60 yıl geçmesine rağmen o vahşeti, o kanlı savaş sahnesini tam yanımda vurulup kanlar içinde yere düşüp can veren okul arkadaşımı hala unutamıyorum. Zaten bu dayanılmaz sahneden sonra şok geçirmişim. Bunun kaç saat sürdüğünü, kaç kişinin öldüğünü, yağmur gibi yağan kurşunlardan nasıl kurtulduğumu, hangi yöne ne kadar gittiğimi bilmiyorum, hatırlamıyorum diye devam ederken Keko, o anda Hasan'ın ev kapısının zili çaldı. Hasan gidip kapıyı açtı. Hasan'ın çocuklarını oyun oynamaya çağırıyordu komşunun oğlu. Çocukların Tunceli'ye tatile gittiğini bilmiyormuş. Hasan çocukların tatilde olduğunu söyledi. Kapıyı kapatıp geldi, sessizce hemen yerine oturdu. Çünkü merakla dinlediği olaylara ara verilmesini istemiyordu. Kapıya gelen çocuğun isteğini duydunuz diye başladı Keko. Sokakta oynamak, çocukluğunu yaşamak istiyor. Çocuklar için doğal, doğru ve güzel olan da budur. Ama ben bu çocukların yaşındayken savaşın ortasında ateş hattının içinde kalmıştım. Dünya bana zindan edilmişti. Keko birkaç kez öksürerek boğazına takılan gıcıktan kurtuldu. Evet, çatışmadan sonra nereye, hangi yöne gittiğimi gerçekten hiç hatırlamıyordum dedi. Bu sıcak çatışmadan sonra bir ara gece yarısı sık ormanlık bir dağın tepesinde yalnız olduğumun farkına vardım. 13 yaşında savaşın ortasında nasıl kurtulduğunu bilmeyen bir çocuğun şimdi de gece yarısı Dersim'in yüksek bir dağının tepesinde ve zifiri karanlıkta orman içinde yapayalnız kaldığını düşünün. İnsanlar böyle bir sahneyi filmde görseler bile ürkerler. Ama ben bu korkulu ormanlarda masum ve zavallı bir çocuk olarak yapayalnızdım. Yaslanacak bir akrabam, bir dostum, tutunacak bir dalım yoktu. Sanki gecenin karanlığı yetmiyormuş gibi bir de koyu ormanın karanlığı üstüme çökmüştü. Bir ara bir ölü, bir hayalet, bir ruh olduğumu düşündüm. Bu karanlık ormanın içinde hangi tarafa baksam korkulu masallardaki gibi bir dudağı yerde, bir dudağı gökte insan yutan büyük devler gözümün önüne geliyor. Bu ormandan kurtulmak için sağa sola kaçıyorum. Hangi yöne dönsem karşıma bir dev dikiliyor. Dört tarafım devlerle çevrilmiş. Bazen tam yaklaşınca görüyorum ki küçücük bir fidan korkudan gözümde bir dev gibi büyümüş. Onun fidan olduğunu gördüğüm halde tekrar etrafıma bakınca tekrar her tarafımın o heybetli, o korkunç devlerle sarıldığını görüyorum. Bir kere korku ruhumu sarmış, iliklerime kadar işlemiş. O ormanda korkular içinde ne kadar zaman dolandığımı hatırlamıyorum. Çocukluk yıllarımın bu en kötü, en beter savaş günlerinden hatırımda kalan koca devlerle dolu karanlık ormanı unutmam mümkün değil. Savaş üzerine her konuşulduğunda bu sahne gözümün önüne gelir. Şu anda bile aynı korkuyu yine yaşıyorum. Bu ormanda yürürken artık bayılmışım mı, uyumuşum mu bunu da hatırlamıyorum. Kaç gün geçti onu da bilmiyorum. Bir sabah güneş ışıklarının aydınlığında uykudan uyandım. Baktım yine aynı korkulu ormanın ve heybetli devlerin arasındayım. Gündüz olmasına rağmen korkunç devlerden kurtulamıyorum. Yönümü de bilmiyorum. Bu korkulu ormandan kurtulmak için bilinmeyen yönlere doğru şaşkın şaşkın yürümeye başladım. Bazen gözlerimi yumuyorum. Dersimdeki tüm evliyalara sesleniyorum. Ey düzgün baba, ey kırklar, ey munzur baba, ey mübarek evliyalar. Gösterin kerametinizi, kurtarın beni bu devlerin elinden. Bu küçük çocuğun ne suçu var? Durdurun bu zulmü, bu savaşı, beni aileme ulaştırın diyorum. Tek amacım bu korkulu ormandan kurtulmak. Çünkü artık gündüzleri de devler gözümün önüne geliyor. Bu korkulu yaşam kurşuna dizilmekten daha ağırdı. O korku dolu anlarda kalbim avcılar tarafından yeni yakalanmış bir geyik yavrusunun yüreği gibi hızlı çarpıyordu. Sanki kalbime bir bıçak saplanmıştı. İnsanlar hasretlik ölümden beterdir derler. Ölüm ile ayrılığı tartmışlar, 50 gram fazla gelmiş ayrılık diye bir türkü söylerler. Bana göre korku hem ölümden hem hasretten daha beterdir. Acılar ve korkularla ruhu sarılmış birçok insanın zaman zaman intihar ettiğini duyarız. Bu intihar edenleri korku ve acıları çeken biri olarak en iyi ben anlıyorum. İnsanlar bu acılardan kurtulmak için intihar ederler. Ama ben ya küçük olduğum için ya da şok halinde olduğum için belki de intiharı bile düşünemedim. Elbette ki intihar etmek çok yanlış bir harekettir. Ben size intiharı kurtuluş sananların ruh hallerini anladığımı söylemek istedim sadece. On yedinci ayrımın sonu. Sayfa 171.